Ankara, Ankara.
Bir çiçek duruyordu, orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış, gelmiş ta ağzımın kenarında konuşur durur. Cemal Süreya bir çiçek şiirinde hangi çiçeği anlatır? O çiçek hep bildiğimiz, her yerde gördüğümüz bir çiçek midir? Yoksa eşi benzeri az bulunur, kıyıda köşede kendince yaşama tutunmaya çalışan bir çiçek mi? Başkentimize hoş geldiniz. Bugün programımızda Ankara'nın endemik çiçeklerini konuşacağız. İlk bölümde konuklarımız araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın ve Profesör Doktor Mecit Vural. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Necati Hocam, dinleyicilerimiz sizi tanıyor. Profesör Doktor Vural'ı kısaca tanıtalım hemen dinleyicilerimize. Türkiye'nin önemli bitki bilimcilerinden biri Profesör Doktor Mecit Vural, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki endemik bitkisi sevgi çiçeği üzerine de ilk çalışmaları yapan ve çiçeğin koruma altına alınmasını sağlayan kişi. Endemik diyoruz biz ama nedir endemik efendim? Nasıl tanımlayabiliriz? Bir bitkiyi endemik yapan şeyler nelerdir?
Belli bir coğrafi bölgeye özgü çiçeklere, bitkilere endemik bitkiler diyoruz. Bu hayvan da olabilir, yani endemik o yöreye özgü anlamına geliyor.
Ankara'mızda sanıldığından çok daha fazla endemik bitki türüne sahip ama aynı zamanda çoğu da tehdit altında, öyle değil mi? Ankara'da ne kadar endemik bitki türü var?
Ankara'daki endemik bitki sayısı 410 civarında. Tabii artı eksi 5 ekleyip çıkarabiliriz bunu. Bu sayı il bazında oldukça yüksek sayı. Esasen Türkiye'miz endemiklerce zengin. Bu endemik sayısının yüksekliği tüm illerimize yansımıştır. Yani her ilde oldukça yüksek endemik türe rastlanabilir. Ankara'daki sayı 410 civarında.
Evet, Ankara'da olması da oldukça ilginç geldi bana aslında. Bunu neye dayandırabiliriz?
Ankara'nın bir kere yüz ölçümü geniş, topografyası zengin, 500 metreden başlayıp 2500'e yükselen tepeleri var. Habitatları çok zengin, değişik, tuzlu topraklar, bataklar, sulak alanlar, kayalık ekosistemler zenginliği artıran önemli faktörler. Aynı zamanda çok farklı iklim çeşidinin etkileştiği yer. Yani Ankara'nın kuzeyinde Karadeniz'de gördüğümüz iklim hüküm sürerken güney tarafta ve doğu kesimlerinde karasal diyebileceğimiz, sıcaklık açısından karasal iklim özelliği gösteren yerler var. Yine Ege'ye bakan taraflar, batı tarafında Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü vadiler var. Bunlar da zenginliği artıran nedenler.
Aslında Türkiye'nin 7 bölgesini bir nevi Ankara'mızda hissedebiliyoruz belki de.
Bir bakıma evet.
410 endemik bitki demiştiniz.
Evet.
Bu rakam oldukça yüksek. Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söylememiz mümkün müdür hocam?
Evet, yani endemikler açısından Antalya, Sivas, Konya, Ankara'dan biraz daha zengin endemik türlere sahip ama Ankara'da işte bugünkü bilgilerimize göre aşağı yukarı 4. sırada.
Siz neler eklersiniz Sayın Yalçın?
Öncelikle evet, Ankara gerçekten coğrafi anlamda, iklim anlamında da zengin. Yüz ölçümü belki büyük ama bu Anadolu'nun merkezinde olması da büyük bir faktör. Biz en son Mecit Hocam'la çiçek söyleşilerinde fito coğrafyaya değinmiştik. Hatta ben fito coğrafyada Mecit Hocam'a sözü bırakmıştım. Fito coğrafya bitki coğrafyası. Yani dünyada 37 tane bitki coğrafyası tespit edilmiş durumda. Bunlardan 3'ünün birden bir ülkede göründüğü çok nadir ve bu ülkelerden biri Türkiye. Belki de başka yok. Dolayısıyla bu Anadolu toprakları bu anlamda bir zenginliğe açık. Ankara da bu zenginlikten müthiş pay almış durumda. Az önce Mecid Hocam'ın dediği gibi bir tarafında Karadeniz iklimi, bir tarafında Akdeniz iklimi, bir taraf karasal iklim ve haksız bir şekilde de bozkır kent diyerek böyle bir nasıl diyelim küçümseme de var ya, oysa yine atlanılan bir nokta, bozkırlar en zengin çeşide sahip bitkiler. Ankara bu yönden de çok zengin. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın Ankara bir şekilde öne çıkıyor. Şimdi Mecid Hocam 410 dedi ama ben 33 rakamını da burada vurgulamak istiyorum. Çünkü bu 410 civarındaki endemik bitki biraz daha geniş yayılımlı ama başka hiçbir yerde görünmeyen, sadece Ankara, yani Ankara'nın ilçelerinde, sadece Ankara'da görünen de...
Dünyada başka hiçbir yerde yok.
Bravo. Yani bu inanılmaz çarpıcı bir şey. Ben bunu kullanmayı çok seviyorum. 33 tane, bir iki tanesi böyle bir iki sağda solda görünüyor. Onu da kabul edelim. Ama yani keşke daha çok yerde görünseler. Ne yazık ki başka hiçbir yerde görünmeden sadece Ankara'da görünen 30 kadar da müthiş endemiğimiz var. Onları ayrıca değerli buluyorum.
Çok kıymetli gerçekten ve bunları kaybetme tehlikesi altında mıyız diye de sormak istiyorum. Bunların ne kadarı tehdit altında? Tehdit altındaki bitkileri nasıl sınıflandırıyoruz?
Ben bir giriş yapayım, ardından Mecid Hocam
nasıl isterseniz
söylesin. Çünkü 33'te 33 tehlike altında. Bunlardan bazıları bir ya da iki tepe üzerinde varlar. Ve bu konuda da en çok mücadele eden kişilerden biri, belki de başında Mecid Hocam geliyor. Evet hocam.
Şimdi bu 410 endemiğin yaklaşık 100 tanesi, yuvarlak söylüyorum ki akılda kalsın diye, tehlike altında olan bitkiler. Aslında hepsi tehlike altında ama yani biz belli kriterlere göre tehdit altında olan bitkileri ayırıyoruz. Bunlar tehlike altında olan bitkiler de kendi aralarında kritik derecede, yani vahim derecede tehdit altında olanlar, ki çok popülasyonları çok zayıf, yayılışları çok daralanlar. Yani müdahale etmediğiniz zaman, duyurup korumaya almadığınız zaman yakın gelecekte yok olabilecek olanlar. İkinci derecede tehlike altında olanlar, biraz daha popülasyonu kuvvetli, biraz daha geniş dağılışlı olanlar. Üçüncü derecede tehlike altında olanlar ise popülasyonu ilk ikisinden daha iyi ve yayılışı da daha geniş olanlar. Bunları belirleyen tabii kriterler var. Biz bunlara göre Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kriterlerine göre bitkileri, tehdit altında olanları bu şekilde sınıflandırıyoruz. Şimdi her ilimizde bunlar var ama Ankara'da ben uygulamalara ağırlık veriyorum. Hem Doğa Koruma ve Milli Parkların bilgisi dahilinde onlarla yardımlaşarak, işbirliği yaparak bunları elden geldiğince yerinde belirleyip tür eylem planlarını gerçekleştiriyoruz. Hem de ilgili kurumlar, mesela bitkinin dağılış alanındaki mülki amirlere, belediye başkanlarına bilgi verip onlardan destek alıyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin Doğa Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı destek veriyor. Diğer taraftan üniversitelerle temasa geçtik. Yani farkındalığı arttırmak için, eğitim çalışmalarına katkı vermek için Ankara'daki her üniversiteye bir tür tahsis ettik. Onlar kendi doğasever genç öğrencilerle birlikte bitkiyi yerinde görsün, gösterelim istiyoruz. Kendi aralarında sunumlar yapsınlar, broşürler hazırlasınlar ve farkındalığı arttırsınlar. İşte bu çalışmalarımız devam ediyor.
Şimdi bizim bu bitkileri, endemik bitkileri görmek için dağlara mı gitmemiz lazım diye merak ettim. Şimdi bunlar kendi kendine mi yok oluyor? İnsan faktörü mü var?
Şüphesiz hocam, insan faktörü. En büyük faktör o. Yani biz bitkilerimizi insanların aktivitelerine, faaliyetlerine göre koruma çabası içerisindeyiz. Görevim bunları duyurmak, bilgi vermek ve mümkün olduğu kadar o alandaki tahribatı engelleyebilmek. Bunun gayreti içerisindeyiz. O bakımdan gerçekten eğitim, farkındalığı arttırmazsak çok kısa sürede kaşla göz arasında bitkiler bulunduğu ortamda tahribata uğrar ve yok da olabilir. Yani yok olmaya yakın olan bu bitkiler üzerinde koşturuyoruz ve o bakımdan işimiz hem zevkli hem zor.
Evet.
Gerçekten her fırsatta yerinde farkındalığı arttırmak ve yerinde koruma çalışmaları yapmak önemli.
Şimdi Ankara deyince Ankara çiğdemi geliyor aklımıza. Bir de sevgi çiçeği geliyor.
Evet.
Endemik türler midir bunlar ve bunlar da tehdit altında mıdır?
İkisi de endemik. Sevgi çiçeği zaten lokal endemik, daha dar yayılışlı endemik bitki. Bundan yaklaşık 30 sene evvel falan bunun koruma çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Şu anda gen merkezi 4 hektarlık bir alan tel örgüye alınarak çevrelendi ve bilgilendirme panoları konuldu. Bu tür artık hem Gölbaşı Belediyesi, Valilik, Bakanlık tarafından bilinen, iyi tanınan, halk tarafından iyi bilinen, tanınan bitki ve artık koruma işi tamamlanmış diyebileceğimiz bir endemiktir. Ankara çiğdemi daha geniş yayılmıştı. Yani yaklaşık 7-8 ilimizde görebildiğimiz İç Anadolu bölgesinde oldukça yaygın bir tür ama tabii ki endemik olduğu için yine koruması gereken bitkilerimizden ama o kadar hani diğer bahsettiğim o 110 bitki içerisine girmemiş durumda. Tehlike altında değil henüz.
Evet. Sayın Yalçın, sevgi çiçeği halk arasında başka hangi isimlerle bilinir?
O kadar çok ismi var ki ama bilim dünyasında söylenilen adı yanar döner. Ama başta Mecit Hocam olmak üzere halkın da benimsemesi, sahip çıkması açısından en çok sevilen isim bu sevgi çiçeği olunca bir 6 tane falan adı vardı. Çünkü bir keresinde çıkarmaya çalışmıştım peygamber evet. çiçeği falan dahil. Sevgi çiçeği çok tuttu. O yüzden Gölbaşı da sahip çıkıyor. Bir isim de şimdi ben bunu ilk koruyan, bu alanları çevreleyen kişi her zaman Mecit Vural diye söylüyorum. Ardından da şimdi kalede dahil bu çiçeği tohumlarını götürüp dikip Ankara'ya da tanıtan bir de Hulusi Gürpınar var. Onu da sevgi çiçeğinin babası diyorum. Onu da buradan anmış olalım. Dolayısıyla böyle bilim insanlarının yaptıklarına yerel halkta, yerelden de sahip çıkıldığında muhteşem örnekler görüyoruz. En son Haymana'da gördüğümüz gibi. Ama bir de iki çiçekten bahsettik ya, çiğdemden bahsettik. Daha geçen hafta Çiğdem'in mahallesinde bu konuyu da konuştuk. Çiğdem'in derneği ile birlikte, oradaki yaşayanlarla birlikte. Ben onlara çarpıcı bir örnek verdim. Şimdi sevgi çiçeğini kurtuldu diye görmekle birlikte hayır. Yani birkaç küçük bölgede var ve işte elimizde biraz tohumu var. Bir çıkmayacak falan filan olsa çok kötü duruma düşebiliriz. İşte gen bankasındaki tohumlara kalabiliriz falan. O zaman zaten iş çok kötü demektir. Bu çiğdem için de şu anda inanılmaz bir rahatlık yaşıyoruz. Bir kere adını aldığı mahallede bir tane çiğdem yok şu anda. Onun altını çizelim. Çünkü o tepeler hep çiğdenmiş, o tepelerin hepsinde şu anda evler var. İnsan faktörü. Ha, ev yapmazsak yol açıyoruz. Mecit Hoca tarafından belirlenen, ben etrafına kazıklar çakılarak telle çevrilen bir araziden karayollarının ama ne yapalım buradan yol geçiyordu diyerek yol geçtiğini biliyorum. Fotoğrafları da elimizde. Dolayısıyla şimdi çiğdem için de, Ankara çiğdemi için de, bir de işin kötüsü çiğdem çok yerde var. Ama bakın Ankara çiğdemi ayrı. Az, daha az, daha endemik diyebiliriz, tehlikede diyebiliriz. Ama hayır, hala dağlarda var. Bugün internette Ankara çiğdemi dediğinizde en tehlikeli çıkan şeylerden biri ne biliyor musunuz? Çiğdem çorbası nefistir, yapın. Diyeceksiniz ki ne var? Çiğdem çorbası da yapılsa ne olur? Vallahi kullanılan malzemelere baktım ve ekrana da çiğdemin mahallesinde yansıttığım zaman wow diye ses geldi. 2 kilogram çiğdem kökü.
Eyvah eyvah diyorum ben.
Yani düşünebiliyor musunuz? Bir çorba yapacağım diye, pardon pilav mıydı hocam?
Pilav. Pilavına, çorbası var, pilavı var, hepsi var.
Bu elimdeki neymiş? Tam bir kış 5 tane şey var. Çorbası, çiğdem çorbası tarifi 2 kilogram çiğdem kökü 500 gram parça et. Dolayısıyla diğerlerini bilmem, soğanı falan filan bilmiyorum ama bunu okuyup bizim tepelerde de çok çiğdem var diyen bir kişi 3 kere çorba yaptı mı o yörede çiğdemi bitirir.
Evet, bu yüzden bilinçlenmemiz çok önemli.
Bunun gerçekten şu yönü de var. Ben kimsenin çorbasına pilavına karışacak değilim ama peki çoğaltmak için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. O halde yani toplamayla bu çoğaltmayı bir arada götürmek gerekiyor. Bunun üretiminin yapılması sonucunda ben herkes afiyetle yesin diye düşünüyorum.
Hayman'a zarif tükürük otu var. Ondan da bahsetmeden olmaz.
Evet.
Onun adı da değişti. Biraz ondan da bahsedelim dilerseniz hocam.
Ben o türü yayından biliyorum. Yayınlanalı aşağı yukarı 30-40 sene oldu ama arazide göremiyorum. Takip ediyorum. Aşağı yukarı 3 defa alanı ziyaret ettim ama türü yakalayamadım, göremedim. Canlı örneği yerinde görüp popülasyon büyüklüğünü, sayısını merak ediyorum. Ve işte bir gün Necati Bey'le, Necati Hocam'la ilk tanışma yılım. Hocam böyle böyle sizden tanışmak istiyorum diye geldi. Sizden bir endemiklerle ilgili bir arazi gezisi yapayım. Ben dedim ki yarın gidiyorum, bir bitki var. Takip ediyorum, bulamadım Haymana'ya. Gelirseniz gidelim. Hayır hocam. İşte çok güzel bir seyahat oldu. Bayağı yorulduk, yine bulamadık ama tam dönüş aşamasında son anda bu türü yakalama şansına sahip olduk.
Bu kadar bulması zor bir tür yani.
Evet. O bulma hikayesi
sadece bir tepedeydi.
Evet. Adı Zarif Akyıldız olarak değişti.
İşte evet.
İsmi tükrük otu olarak bittiği için Zarif tükrük otu.
Hı hı.
Tabii yani bu bizim tükrükle ilgili değil. Aslında bir böcek bitki üzerine larvalarını koruyor. O görünümde tükrüğe benzediği için halk ona bazı o cinsin türlerine tükrük otu diyor. Ama Haymana Belediyesi, halk filan bu ismi beğenmedi yani. Hı hı. Zarif tükrük otunun. Onun üzerine isim değişikliğini ne yapabiliriz filan diye bir komisyon oluşturduk. İşte bu komisyonda belediye başkan yardımcısı ve
kaymakam
bey,
ilçe jandarma
ilçe
komutanı,
jandarma, hepsi var.
Milli parklar.
Evet ve ismi Haymana Zarif Akyıldız olarak şey oldu. O halkın kabul ettiği bir isim oldu. Aslında ikili isim daha akıcı, daha güzel ama bunda üç sözcükten oluşan bir isim söz konusu oldu.
Bunun da hikayesi bu şekilde.
Hikayesi
yani.
Evet, hı hı. Bu şekilde.
Evet, gerçekten gözden kaçırdığımız çok önemli bir konu endemik ve tehdit altındaki türler. Bir türün yok olması fikri bile son derece ürkütücü ve dünya üzerinde bir daha o canlıdan görünmeyecek olması çok üzücü. Çeşitliliğin azalması kısa vadede değil belki ama dünyamızın hassas dengesi içinde bir tehdittir, öyle değil mi?
Vallahi aklı başında ülkeler bunların korunması için çok önemli çaba sarf ediyor ve çok çalışıyor bunun peşinde. Ve bütçeler de uygun olduğu için bu işe de inanmışlar, gönül vermişler. Biyosferi biz nasıl koruyacağız? Bitki örtüsü nasıl koruyacağız? Bunun peşindeler. İşte biz de bu şeyi yakalamaya çalışıyoruz. Bizim dezavantajımız şu. Araştırıcı sayısı mahdut ama korunması gereken tür çok fazla. Tabii Doğa Koruma Milli Parklar 100. yılda 100 kadar türün, korunması gereken türün türevlen planını tamamladı.
Hı hı.
Ama 100 sayısı yani 1500 içerisinde çok az.
Evet hocam. Şimdi hayatını, toprağın, yeşilin, aslında çevrenin korunmasına adayan Toprak Dede Hayrettin Karaca, değeri bilinmeyen şey korunmaz diyor. Herhalde öncelik verilmesi gereken nokta da bu. Neden değerli olduğunun anlatılması. Son olarak bunu soralım size de efendim. Siz de katılır mısınız bu fikre?
Elbette, elbette. Kendisini de rahmetle anıyoruz. Eğer bir çiçek yok olursa zaten onun ne faydası olduğunu anlamamız da imkansız. Ama demin Haymana'dan örnek verdik. Haymana Zarif Akyıldızı son adıyla sadece bir tepede vardı. Şimdi araştırma yapabilmek için onun üstünde ne kadar yararlı olduğunu, belki de bir kansere ilaç olduğunu, hı hı, bilebilmemiz için bir tepede 50-100 tane olması yetmez. Bakın yerel girince iki tepeye çıktı. Ben şurada gördüm diyen bir öğretmen, Fatih Coşkun, ben şu tepede de gördüm çocukluğumda dedi. Şu anda iki tepeye çıktı. Biz yıllarca işte aramış, birlikte gittiğimizde tesadüfen bulduk tam dönüş yolunda. Dolayısıyla yereli katmak bu anlamda önemli. Onların isim takmasına, bu konuyu ciddiye almak bu anlamda önemli. Dolayısıyla bu çiçek çoğaldığı anda, ki korunursa çoğalabilecek, yoksa üstünden yol geçiyoruz, tepesine ağaç dikiyoruz ve başka bir yerde yetişmediği için yok olup gidiyor. Böyle olursa kim bilir ne kadar değerli bu çiçek. Şu anda biz aman çok güzel görünüyor, sayısı da çok azdayız, bu sınırdayız. Oysa ki bunlar belki de inanılmaz bir şekilde bir ilaç olacaklar. Yabancılar bizden niye daha iyi biliyor bunun değerini? Kamyon kamyon taşıyorlar bunları, ülkelerine götürüyorlar. Sonra bir ilacın içine katıp bize 1000 kat fazla fiyata satıyorlar. Evet, İşte hocam. Bu yüzden çok değerliler.
Evet. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız Profesör Doktor Necit Vural'a teşekkür ediyoruz. Doktor Necati Yalçın programımızın diğer bölümünde de bizimle olacak. Sohbetimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük herbaryumu nerede biliyor musunuz? Peki herbaryum ne demek, bir fikriniz var mı? Ankara Ankara'nın bu bölümünde şimdi bu konu üzerine sohbet edeceğiz. Konuklarımız Doktor Necati Yalçın ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi, Flora Araştırmaları Derneği Başkanı ve Türkiye'nin en büyük herbaryumunun sorumlusu uzman Selçuk Tuğrul Körüklü. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Hemen soralım o zaman dinleyicilerimiz için, herbaryum nedir? Türkçesi var mıdır herbaryum kelimesinin?
Evet, herbaryum kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle saklandığı yerlere ve aynı zamanda o koleksiyona deniyor. Herbaryum aslında bir tamlama. İlk dünyada herbaryumlar başladığında şifalı otları kurutarak bu bitkiler hakkında bilgi edinmek için saklamaya başlamışlar. Ve bunlara biraz da şifalı ot, herb kelimesinden bunların saklandığı veya koleksiyonlarına isimlendirmişler bu şekilde. Ancak daha sonra ise herbaryumlar genellikle biyoloji bölümlerinde, botanik bölümlerinde gene eğitim amaçlı ve ülkelerin, şehirlerin, bölgelerin biyoçeşitliğini bir araya getirmek ve bunu bir hafıza halinde saklamak için daha sonra yaygınlaşmış. Herbaryum Türkçesi, bazı hocalarımız gene Türkiye'de otluk manasında bir isim veriyorlar ama o herbaryum kelimesi aslında Türkiye'de yerleşmiş bir terim. Yani herbaryum denince buranın, işte o ülkeye ait özellikle bitki biyoçeşitliğinin saklandığı merkezler oluyor.
Bitki müzesi ya da bitki kütüphanesi diyebilir miyiz?
Bitki müzesi diyebiliriz ama bu müze laboratuvar gibi günlük olarak da kullanılıyor. Yani devamlı sadece bu örnekler gezmek için, seyretmek için değil, bu örneklerin tanımlanması için daima bilime hizmet eder bir vaziyet.
Evet. Ve Türkiye'nin en büyük herbaryumu nerededir efendim?
Evet, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde şu anda.
Öyle mi?
Ve Ankara Üniversitesi'nden biraz daha mazisi, geçmişi var. 1933 yılında Ziraat Fakültesi içerisinde kuruluyor. Hatta onun öncesinde de Yüksek Ziraat Mektebi içerisinde.
Dış kapıdaki Ziraat Fakültesi.
Evet. Daha sonra ise Ankara Üniversitesi, biliyorsunuz, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olarak kurulmuş. Daha kendisinden daha yaşlı fakültelerin birleşimiyle daha sonra Fen Fakültesi içinde biyoloji bölümüne devredilmiş bu koleksiyon.
Peki. Biz gitsek görebilir miyiz? Ziyaretçileri açık mıdır?
Elbette.
Peki?
Şöyle, ben daha önceki çeşitli ortamlarda da söylüyorum. Halka da açık. Yani biz halkın eğitimi için de, bilinçlendirmek için de görev yapıyoruz. Aynı zamanda kendi öğrencilerimiz başta olmak üzere botanik bilimiyle uğraşan herkese açık burası. Ve özellikle son yıllarda da okullar eğitim amaçlı burayı görmeye daha sık geliyorlar.
Sayın Yalçın, siz gittiniz, burayı gördünüz mü ve gözlemleriniz nelerdir herbaryumla ilgili?
İşte o okullar geliyor diyor ya, o okullardan biri de bizim okulda herhalde. Ben de öğrencilerimle birlikte herbaryuma ilk duyduğumda, özellikle Türkiye'nin en büyüğü diye duyduğumda gitmek istemiştim. Yıllar içinde de sıkça ziyaret ettiğim bir yer aslında benim bu herbaryum. Çünkü burada siz her ne kadar kurutulmuş böyle dosyalar içinde de olsa belki de hiçbir zaman göremeyeceğiniz çiçeklerin örneklerini görme şansına sahip oluyorsunuz. Orada çok güler yüzlü sizi karşılayan bir kişi de var, sevgili Tuğrul Körüklü gibi. Bir de son zamanlarda bitki ressamları, bakın bu Türkiye'de çok değerli bitki ressamları var ve az bilinen bir konu. Onlar çok renkli resimlerle herbaryumun duvarlarını, hatta herbaryuma çıkan merdivenleri bile süslemeye başladılar. Ben bu her yaştan ziyaretçinin ilgisini ayrıca çekecek bir nokta diye düşünüyorum. Ve burada herbaryumda işte belki de nasıl herbaryumun kurulduğu ya da herbaryuma bir bitkinin nasıl kazandırıldığı aşamalarını da gelenlerden öğrenenler olunca, bilmem siz hiç yaptınız mı böyle bir bitkiyi, bir çiçeği
kitabın arasına
koyup kurutmak. İşte bakın, eğer bunu yaptıysanız siz de kendi minik herbaryumunuza ilk adımı attınız anlamına geliyor.
Peki onlar çok kolay bir şekilde dağılırlar. Herbaryumda bu nasıl korunuyor acaba?
Bu konuda uzmanı konuşsun.
Evet, şöyle şimdi basınç altında derken bitki piresi adını verdiğimiz gereçler kullanıyoruz. Bunlar böyle tahta çıtalardan yapılmış ve aralarında kurutma kağıdı var. Doğadan bitkiyi topladığınızda bu pres içerisine yerleştiriyorsunuz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede ve şeklini de fazla bozmadan bir basa altında bunu ta ki kuruma gerçekleşene kadar bu kağıt kurutma kağıtlarını değiştirerek sağlıyorsunuz. Böyle güneşte açıkta kurutmadığınız takdirde bu şekilde bir metotla yaptığınızda bitkiler, ki dünyada da örnekleri var, yüzlerce yıl dağılmadan, bozulmadan hizmet ediyorlar bilime.
O zaman ev için ben hemen bir destek sağlayayım mı? Evet. Hani kitabın arasında diyorsunuz ya, kitabın arasına koyarken ya kalın bir kitap olsun ya da kitabı üstüne başka kitaplar da koyarak bir baskı oluşturalım. Bir, iki, benim Tuğrul hocamızın yaptığı çalışmalardan eve yansıtılabilecekleri söylüyorum. İki, o bitkiyi koyarken mesela çiçeğin altına ve üstüne gazete yaprağı konacak olursa ve o gazete yaprağı atıyorum 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra değiştirilecek olursa neredeyse o herbaryumlardaki preslemeye yakın bir sonuç elde edilebilir ve o çiçek şaşırtıcı bir şekilde hiç kurumadan da kalabilir. Bunu kuruttuktan sonra da bu her zaman kullandığımız dosyalardan birine koyduğumuzda, bir de hemen herbaryum bilgisi ekleyelim mi? Nerede, ne zaman, kimin tarafından toplandığı notlar da eklenirse, burada ben sevgili Şinasi hocamızı da anmak istiyorum. Mesela Şinasi Yıldırımlı Profesör Doktor emekli, Türkiye'nin en büyük özel herbaryumuna sahip, kendi bildiğiniz evinde başlamış, evi yetmemiş, büyük dolaplar almış, bir daireye ayırmış bunu. Sonra karşıdaki daireyi de almış. En son konuştuğumuzda iki daire de yetmiyor, üçüncü daireyi arıyorum. Yani bizler bu kadar zengin çalışabilir miyiz bilmiyorum ama herkes hakikaten evinde bu anlamda bir minik herbaryum oluşturabilir.
Yine de dikkat etmek lazım. Her bitkiyi de toplayıp belki de kurutmamak lazım diye düşünüyorum. Tehlike altında türler var.
Şöyle söyleyelim, bence bu duyarlılığa sahip bir kişi endemik bir çiçeğe rastlasa bile biraz zor. Endemikleri öyle yolda yürürken önünüze çıkan her çiçek olamaz. Bunlar zaten çok bulunuyorlar. Onların çok duyarlı insanlar olacağını zannediyorum. Bu durumda da fotoğrafını çekip böyle çeşitli sitelere göndererek bu çiçek endemik mi diye de sorabilirler. Ve hemen söyleyeyim, eğer öyle bir şey yapacak olurlarsa bilim dünyasına ciddi bir katkı da sağlamış olabilirler. Onun da altını çizelim.
Zaten son yıllarda özellikle hani dijital fotoğraf makineleriyle beraber pek çok, ve biz bunlara yurttaş bilgin diyoruz, amatör botanikçiler var. Ve bunlar çeşitli mecralarda, sosyal medyada pek çok fotoğraf paylaşıp ve bazı anlamlarda akademik çevreyi neredeyse geçebilecek ilgiye sahip oldular. Ve onlarla da bazen çalıştaylar düzenliyoruz falan. İçlerinde hakikaten bu işe büyük emek veren, vaktini, sevgisini, maddi imkanlarını harcayan insanlar var. Onların da şeyleri çok büyük bu bilime katkıları.
Bir süre sonra uzmanlaşıyorlar da tanıyorlar çiçekleri. Evet. O yüzden çok değerli.
Bitkilerden söz ediyoruz. Bitkilerden söz etmişken Hikmet Birant'tan söz etmeden geçmek olmaz gerçekten. Alıç Ağacı'yla Sohbetler kitabı var. Çok değerli bir eser. Çok akıcı bir dille yazılmış ve kolay okunan bir kitap. Biraz bundan bahsedelim.
İlk baskısı nerede o kitabın, Tuğrul
Bey? İlk baskısı şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda Hikmet Birant bizim herbaryumumuzun da kurucusudur. Evet. Ve 1968 yılında ilk baskısını yapmış Alıç Ağacı'yla Sohbetler kitabı. Çok popülerdir bilimsel, botanik bilimi açısından pek çok kişinin çok övgüyle bahsettiği bir eserdir. Hoca bir bilimsel bir dille ama halkın anlayacağı şekilde bir bağlantı kurarak bu kitabı oluşturmuş ve bu başka dil fakültelerinde, bölümlerinde Hocanın doğayı sevdirme amaçlı bu şeyi dünyadaki örnekleri kadar başarılı olduğu ve bu kitabın Türkiye'de bir ilk olduğu söylenmiştir, tezlere girmiştir. Hikmet Birant 1968'de bu kitabı yazmış, 1972'de hayatını kaybetmişti. Ama onun kurmuş olduğu herbaryum, onun vizyonu hala Türkiye'nin en büyük herbaryum olarak hizmet etmekte. Alıçağcı ile sohbetler Hikmet Birant Hoca'nın hemen bu yakın çevrede Dikmen'de Dikmen Alıcı'yla botanik bilimini sohbet ettiği bir içeriğe sahiptir.
Bir güzellik çok yakında. Bir güzellik olmayan nokta ise yine Birant Hoca'nın kitabın sonunda bu ağacın kesildiğini görmüş olması, bu ağacın olmadığını görmüş olması. Bu anlamda da çok çarpıcı bence bu.
Evet. Türkiye florası yani bitki örtüsü yabancıların çok ilgisini çeker. Bir bunu merak ediyoruz aslında, nedendir bunun nedeni? Çok zengin bir bitki örtüsü var. Bu konuda çok kapsamlı kitaplar yazılmış yabancılar tarafından ama şimdi bir proje hayata geçiriliyor. Resimli Türkiye florası projesinden söz etmek, bunu duyurmak istiyoruz. Neden böyle bir çalışma yapılıyor ve çalışmanın özelliği nedir?
Evet, şimdi Anadolu toprakları işte 3 farklı fitocoğrafik bölgede, yani bitki coğrafyası açısından zengin. Aynı zamanda işte burada izolasyon var, 3 tarafı denizlerle çevrili, çok farklı yaşam alanları var. Çok özgünlüğün de yüksek olduğu müthiş bir bitkisel zenginliğe sahip. Bunu ilk başta yabancıların ilgisini çekiyor, evet, ve yurt dışından bunlara naturalist diyorlar. O eski seyyahlar Türkiye'den pek çok Anadolu'dan bitki götürüyorlar ve bunlara ait ilk eser Doğu Florası, Flora Orientalis isimli bir eser. İsviçreli bir bilim adamı tarafından yazılmış, Edmond Boasier isimli ve 1867 yıllarına tarihleniyor. Yani bizim topraklarımızla ilgili yazılmış ilk eser. Daha sonra ise 1965 ila 2000'li yıllar arasında da İskoçya'da, Edinburgh'da Türkiye florası tekrar yazıldı. Flora of Turkey isimli. Bu bir ilk bahsettiğim eser Latinceydi, ikincisi ise İngilizce ama botanik terminolojisi içerikliydi. Ve halkın pek ulaşması ve bundan faydalanması söz konusu değildi. Sadece bu botanik bilimiyle uğraşan bilim adamları bu kitapları kullanabiliyordu. Günümüzde ise Türkiye'de de Cumhuriyet'in üniversite reformundan sonra pek çok bilim adamı, yerli bilim adamlarımız yetişti. Ve işte bu üniversiteler içerisinde botanik biliminde de yetişen bilim adamları bu floramızı artık Türkçe yazabileceğimiz konusunda bir araya geldiler, toplantılar yaptılar ve 2012 yılında Türkiye Bitkileri Listesi hazırlandı. Ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı himayesinde Resim Türkiye Florası projesi başlatıldı. Şu anda henüz 4. cildine kadar yazıldı ve bu floralarımız aynı zamanda resimli, hı hı, ve Türkçe. Yani bunu hem bilim adamları hem halk rahatlıkla okuyup Türkiye bitkileri hakkında öğrenecekleri çok şey var. Hani bir şeyi tanımadan korumak mümkün olmayacaktı. Onun için bunun çok büyük faydası olacağı kanısındayım.
3 cilt deyince sanki yani güzel bitiyor gibi. Hayır, 30-40 cilt olacağı için 3 cilt işin başında.
Ülkemizde yılda yaklaşık 50 bitki türü keşfedildiğine dair bir bilgimiz var elimizde. Bu her hafta yeni bir bitki türünün bulunması anlamına geliyor. Bu bilgi doğru mudur hocam? Siz bulmuşken hemen soralım,
evet,
hızlıca.
Evet, doğru. Türkiye florası hala dinamik bir flora ve yeni keşiflere de açık. Bunu biz ortalama olarak senede 50 civarında, o da işte haftada bir bitkiye geliyor. Hala floramıza bu ekler yapılıyor, yeni keşifler oluyor ve bu araştırmalar devam ettikçe sanırım yeni ilaveler de olacak. O flora, işte resmin Türkiye florası yazımı sırasında da bunlar hep halkla buluşturulacak.
Son olarak sizin eklemek istediğiniz var mıdır hocam?
Şöyle ki bu alan hakikaten çok bakir ve çok değerli. Sevgili Tuğrul hocam olsun, sevgili Mecit hocam olsun, beni araziye götürdüklerinde gördüğümüz çiçeğin mesela fotoğrafını çekiyoruz değil mi? Bu fotoğrafı çeken kişi, bu çiçeği gören sayısı 10 kişiden az. O çiçeğin sayısı 1000'den az, 100 civarı falan. İnanılmaz bir şey ve bu Anadolu'ya has bir şey. Yani sadece Ankara'daki çeşit sayısı, endemik sayısı Avrupa'daki pek çok ülkeden daha fazla olabiliyor. Bu da bizim tıpkı tarihi eserlerimizin, tarihi zenginliğimizin, kültür zenginliğimizin çok fazla olup işte çok değerlenememesiyle eş sanki.
Toprağın altında yatan geçmiş devirlerden kalanlar da bizim, toprağın üzerindekilerdi. Hepsinin değerini bilip koruyan, sahip çıkan, bunun için çabalayan herkese ve bunları bizlerle paylaşan Doktor Necati Yalçın ve Türkiye'nin en büyük herbaryumunda görevli Selçuk Tuğrul Körüklü'ye çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz de teşekkür ederiz.
Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize başkentimizden sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın.
Ankara, Ankara.